Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı Peygamber İnancında İslam'ın Orta Yolu başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam inancı, insanın hem aklına hem kalbine hitap eden dengeli bir yapıya sahiptir. Bu denge özellikle peygamberlik, nübüvvet konusunda daha açık biçimde görülür. Zira tarih boyunca insanlık peygamberler karşısında iki uç tavır sergilemiştir. Bu iki tavrı gelin birlikte değerlendirelim. Bir kesim Allah'ın varlığını kabul ettiği halde peygamberliği reddetmiş, böylece tefrit denilen aşırılığa düşmüştür. Diğer kesimse peygamberliği sömürerek ilahi bir makam gibi görmüş, hatta kimi zaman peygamberleri tanrılaştırma noktasına vararak ifrat bataklığına saplanmıştır. İslamsa bu iki uç arasında hakikati koruyan orta bir yol ortaya koymuştur. 1. Peygamberliği reddetmek. İlk aşırılık Allah'ı kabul ettiği halde peygamberliği reddedenlerin tutumudur. Bu yaklaşım ilahi mesajın insanlara ulaşma vasıtasını yok saymak anlamına gelir. Halbuki Allah insanı akılla donatmış, fakat aklın tek başına mutlak hakikate ulaşamayacağını da bildirmiştir. Bu sebeple peygamberler gönderilmiştir. Nitekim Kur'an'da bu hakikat şöyle ifade edilir. Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Nisa 165. Kur'an, Allah'ın varlığını kabul ettiği halde peygamberleri kabul etmeyen ve böylece Allah'la peygamberler arasında ayrım yapan ya da bazı peygamberlerin peygamberliğini kabul ettikleri halde diğer bazılarınınkini kabul etmeyenler hakkında şunları söyler. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve inanma hususunda Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa 150-151. Peygamberliği inkar eden kimseler, Allah'ın rehberlik sistemini devre dışı bırakarak ilahi hikmete karşı gelmiş olurlar. Bu tutum, tıpkı bir öğrencinin öğretmeni reddedip kendi başına eğitim görmeye kalkışmasına benzer. Sonuç çoğu zaman sapmadır. Bu tür bir reddediş, aklı yüceltme iddiası altında aslında aklı da küçültür. Çünkü akıl, vahyin rehberliğinde kemale erer. 2. Peygamberliği sömürmek. Tefritin karşısında peygamberlik iddiasında bulunarak onu menfaat aracı haline getiren yalancı peygamberler vardır. Tarih boyunca kendisine vahiy geldiğini iddia eden nice kimse insanları kandırmış, dini duyguları sömürmüştür. Kur'an'da bu tür kimseler hakkında şöyle buyrulur. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden daha zalim kim olabilir? En'am 93. Bu yalancıların en belirgin özelliği, peygamberliğin getirdiği itibarı dünyevi güç ve otoriteye dönüştürme çabasıdır. Müselemetül Kezzab gibi tarihi örnekler bu ifratın ne denli yıkıcı olduğunu göstermiştir. 3. Peygamberlere karşı aşırı yaklaşımlar. Peygamberlere yönelik ifrat ve tefritin tarihi örnekleri arasında en çarpıcı olanlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Yahudilerin aşırı tavrı, peygamberlere isyan ve inkar. Yahudiler, peygamberlerin gerçekliğini kabul ettikleri halde onlara gereken saygı ve itaati göstermemişlerdir. Hatta bir kısmı peygamberleri öldürmek gibi büyük günahlar işlemiştir. Kur'an bu tutumu sert bir şekilde eleştirir. onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür demeleri sebebiyle lanetlendiler. Nisa 155. Yahudiler, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ı tahrif etmiş, zamanla peygamberlerine isyan etmişlerdir. Bir ayette şöyle buyurulur. Musa kavmine, "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın," dedi. Fakat onlar, "Ey Musa, sen ve Rabbin gidin, savaşın, biz burada oturacağız," dediler. Maide 20-24. Bu ayet, peygamberi tanımakla ona itaat etmenin farklı şeyler olduğunu gösterir. Yahudiler, peygamberlerini tanımış fakat ilahi emirleri zorlayıcı bulduklarında isyanı tercih etmişlerdir. Böylece tefritin bir başka biçimini sergilemişlerdir. Peygamberi tanımak ama onu dinlememek. Hristiyanların aşırı tavrı, peygamberi tanrılaştırmak. Buna karşılık Hristiyanlar, peygamberlere aşırı saygı göstererek ifrata düşmüşlerdir. Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu, hatta Tanrı'nın kendisi olarak görmüşlerdir. Kur'an bu aşırılığı açık bir dille reddeder. "Andolsun Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuşlardır. Maide 17. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Maide 75. Hz. İsa ise kendi ümmetine şu uyarıda bulunmuştur. "Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin." Maide 72. Bu örnek, peygamber sevgisinin sınırını aşmanın, tevhid inancını nasıl zedelediğini göstermektedir. Zira İslam'a göre peygamberler ilahi kudretin değil, ilahi rahmetin tecellisidirler. Onlar Allah değildir, Allah'ın seçkin kullarıdır. 4. İslam'ın orta yolu, peygamberleri sevgi ve saygıyla tanımak. İslam, peygamberlik konusunda ne Yahudiler gibi peygamberleri inkar eder, ne de Hristiyanlar gibi onları ilahlaştırır. İslam'ın yolu, peygamberlerini Allah'ın seçilmiş kulları olarak sevgi, hürmet ve itaatle anmaktır. Peygamberler, Allah'la kulları arasında birer elçidir. Bu sebeple ne ilahidirler ne de sıradan insanlardır. Kur'an bu dengeyi şöyle ifade eder. "De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor." Kehf 110. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı dengeyi şu hadisle öğretmiştir. "Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi beni övmeyin. Ben sadece bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin." Bu hadis, İslam'ın peygamber anlayışının özünü yansıtır. Saygı var, tapınma yok. Sevgi var, sınır ihlali yok. Sonuç, İslam peygamber inancında denge dini olduğunu bir kez daha gösterir. Allah'ı tanıdığı halde peygamberliği reddedenler ya da bazı peygamberleri kabul ettiği halde diğer bazılarını reddedenler ilahi rehberliği yok sayarak karanlığa düşerler. Peygamberliği istismar edenlerse dini sömürür, insanları aldatır. Yahudiler peygamberlerine isyanla, Hristiyanlar peygamberlerini tanrılaştırmakla ifrat ve tefritin uçlarında kaybolmuşlardır. İslamsa bu iki uçtan uzak, tevhid eksenli bir peygamber anlayışı inşa eder. Peygamberler Allah'ın kelamını insanlara ulaştıran elçilerdir. İnsanüstü değil, insanlığın zirvesindedirler. Onlara sevgi, hürmet ve itaat göstermek imanın gereğidir. Fakat bu sevgi Allah'ın birliğini gölgelememelidir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı Peygamber inancında İslam'ın orta yolu başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Sinan Özyurt'un kaleme aldığı Niyet Amelin Ruhudur başlıklı yazıyı aktaracağız. Aynı eylem, farklı niyetlerle bambaşka anlamlar kazanır. Mü'min, bir şeyi Allah için yaptığında o, küçücük de olsa yüce bir değere ulaşır. Bu nedenle İslam, şekilden çok özle ilgilenir. Dış görünüşten çok kalbin istikametini dikkate alır. İnsanın varlık sahnesindeki yürüyüşü rastlantının değil, bir muradın sonucudur. Yüce Allah, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurarak insanın yaratılış gayesini açıkça bildirmiştir. Bu ayet varoluşun merkezine kulluğu yerleştirir. Kulluk belli yer ve vakitlerle sınırlı bir ritüel değil, hayatın her anında Allah'ın rızasını gözetme bilincidir. Müminin bütün varlığı yönünü tek bir merkeze sabitlemelidir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. En'am 162. Müslüman hayatı parçalayarak değil, bütünleştirerek yaşar. İbadet, işten, aileden, toplumsal sorumluluklardan ayrı değildir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını arayan insan, sıradan olanı ibadete dönüştürür. İnsanlarla selamlaşmaktan, güler yüzlü olmaya, dert dinlemekten hasta ziyaretine, yerdeki çöpü kaldırmaktan anne babaya hürmete kadar büyük küçük her güzel davranış halis bir niyetle ibadet oluverir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyetlere göredir" buyruğu bu ölçünün özünü oluşturur. Niyet, amelin ruhudur. Aynı eylem, farklı niyetlerle bambaşka anlamlar kazanır. Mü'min, bir şeyi Allah için yaptığında o, küçücük de olsa yüce bir değere ulaşır. Bu nedenle, İslam, şekilden çok özle ilgilenir. Dış görünüşten çok kalbin istikametini dikkate alır. Allah, sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar hadisi, insanın görünmeyen iç dünyasına vurgu yapar. Çünkü kalp niyetin evidir. Niyet de rızanın anahtarı. Rabbimiz insanı imtihanla olgunlaştırır. Hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur ayeti, bu dünyadaki varoluşun geçici bir imtihan olduğunu hatırlatır. İmtihanda mühim olan amellerin niteliğidir. Bu nitelik de niyetin saflığıyla ölçülür. İnsan görünürde çok güzel işler yapabilir, harika başarılar elde edebilir. Eğer amellerinde Allah'ın rızasına ulaşma hedefi yoksa, o güzel işler ve başarılar hiçbir değer taşımaz. Müslüman için her şeyden önemli olan Allah'ın Celle Celaluhu rızasına ulaşmaktır. Rızayı merkeze alan insan kalbini ve hayatını dengede tutar. Mal, makam, övgü veya beğeni onun için bir hedef olmaktan çıkar. İnsanın kalbi Allah'ın rızasına ulaşma şevkiyle dolduğunda dünya gözünde küçülür. Gönül asıl sahibine bağlanınca mutmain olur. Rabbimiz bizden halis niyet, selim kalp ve salih amel ister. Bu üçü birleştiğinde kul iç dünyasında huzur bulur. Muhataplarına da adalet, merhamet ve hikmetle davranır. Allah razı olsun duasında karşılığını bulan bir hayattan daha güzel ne olabilir? Dünyadaki en ulvi gayemiz, Yüce Allah'ın rızasını kazanmaktır. Rıza, insanın hem hedefi hem de yoludur. Bu yolda yürüyen kulu bekleyen en büyük müjde şudur: Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Beyyine 8. Ne mutlu Rabbini razı edip ondan razı olanlara. Değerli dinleyenlerimiz, Sinan Özyurt'un kaleme aldığı Niyet Amelin Ruhudur başlıklı yazıyı paylaştık. Ve değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Muhammed Kalkan'ın kaleme aldığı Gençliğin Sahip Olduğu En Büyük Zenginlik Zaman başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir medeniyet inşa etmek isteyen toplumlar, siyasi, askeri ve maddi gücünün yanında en büyük zenginlik olan zamandan da istifade ederler. Zaman, insanın yaratılış gayesine hizmet etmesi açısından düşünüldüğünde en değerli sermayeye tekabül eder. Dünyada söz sahibi olmak ve medeniyetimizi yaşatmak, zamana hükmetmekle mümkündür. Zamanı doğru ve verimli kullanan toplumlar, maddi ve manevi kalkınmanın anahtarına sahip olurlar. Zira çoğu kez mekandan daha kıymetli olan şey zamandır. Abdülfettah Ebu Gudde'nin her Müslüman gencin okumasını tavsiye ettiğim Zamanın Kıymeti adlı eserinde zaman mefhumunun derinliğine yolculuk yapılmaktadır. Kitapta Müslümanların zamanın kıymetini yitirmeleriyle neleri ellerinden kaçırdıkları gözler önüne serilir. Ayrıca zaman verimli kullanıldığında hangi kapıların önümüze açıldığına işaret edilir. Kitapta bugün okurken her gencin zihnine ve yüreğine dokunacak bir hadise anlatılır. Şöyle ki, Almanca kursunda bir hoca, öğrencilere derse geç geldikleri süre kadar sınıfta kalma cezası vermektedir. Öğrenciler bu durumdan hoşnutsuz olur. Hoca 18-18, 21-35, 12-46 gibi karışık tren kalkış vakitlerini tercüme ettirir. Bazıları hocanın böyle karışık rakamlar zikredip buçuk veya tam vakitleri söylememesini gevur aklı yakıştırmasıyla açıklar. Hoca bunu duyduğunda tebessüm ederek, ''Siz Müslümanların ibadetlerinde yer önemli değildir. Dünyanın her yerinde ibadet edilebilir ama zaman çok önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti vardır. Yani vakitsiz ibadet ifa edilmiş sayılmaz.'' İbadetlerin vakitleri de bizim tren tarifesi gibi hep böyle 18, 17, 13, 10, 09 gecelerdir. Üstelik bu saatlerde devamlı değişir. Bugün sabah namazını 07.21'e kadar kılabilirsiniz ama yarın 07.22'ye kadar kılabilirsiniz. 23 gece olmaz demiş ve bizim zamana bakışımızın ilham kaynağı Müslümanlardır diye eklemiştir. Böylece hoca, Müslümanların zamanı değerlendirme bilincini övmekten ziyade, Müslümanların yitirdiği bu bilinci hatırlatmak suretiyle öğrencilerine bir ders vermiştir. Bazen az çalışmanın küçümsendiğine rastlarız. Az da olsa devamlılık ve sabrın olduğu çalışmaların çok kıymetli meyveleri olduğu tarih boyunca görülmüştür. İslam filozofu İbn Sina, meşhur eseri Kitab-ı Şifa'yı her gün sabah namazından sonra Bağdat'taki bir camide takriben 2 saat çalışarak ortaya çıkarmıştır. İngiliz düşünür Spencer'in de birçok eserinin günde 2 saatlik bir çalışmanın ürünü olduğu söylenmektedir. Zamanla ilgili bir başka zansa, tesirli ve kıymetli eserlerin üretilmesinin çok uzun yıllar gerektirdiği düşüncesidir. Az zaman diliminde fazla sayıda ve nitelikli eser veren ilim, bilim insanları azımsanmayacak kadardır. İslam ahlak ve adabının başyapıtlarından biri olan Riyazü Salihin adlı eşsiz hadis eserinin sahibi İmam Nevevi 44 yıl yaşamıştır. İmam Gazali, 53 yıllık ömrüne İhya-ı Ulumiddin başta olmak üzere İslam ilim mirasının başyapıtları arasında yer alan nice eserler sığdırmıştır. Zamana nicelik zaviyesi yerine nitelik zaviyesinden bakıldığında insan zaman ilişkisi derinlik kazanmaktadır. Rabbimizin yeryüzünde insanları tabi kıldığı kanunlardan biri olan zamanın bilhassa Müslüman gençler tarafından kıymetince kullanımı onlara dünyayı değiştirme, dönüştürme ve çağın ruhunu tazeleme imkanı verecektir. Kişinin dini ve dünyevi hayatı bakımından faydasız tüm davranışları ifade eden malayani'nin sularında boğuşmak yerine manayla yön verilmiş zamanın gemisine binmek, aydınlığa doğru yol almak demektir. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Kalkan imzalı gençliğin sahip olduğu en büyük zenginlik zaman başlıklı yazıyı paylaştık. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.